Ayrım 66, açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları. Taha Akyol, Sefa Kaplan, sayfa 554. Hüseyin Avni Bey devamlı. Siyasetin en mühim noktası tam nazik yeri burasıdır. Kesinti olmuş mudur, olmamış mıdır? Avrupalılar bize bir tekme vururlardı. Fethi Bey gittiği zaman yanlarına bizi almadılar. Halbuki sonra davet ettiler. Kıyamet kadar müzakere cereyan etti. Fethi Bey'den istirham ederim. Fethi Bey'i reddetmek demek, milleti reddetmek demektir. Fethi Bey şahsı için bir şey gibi algılamasın. Büyük Millet Meclisi içindir. Onun namına gittiler. Son arkadaşlarımdan rica ediyorum. Heyeti vekile bu projeyi getirmemiş, söz konusu olmamış gibi İsmet Paşa Hazretleri, Allah şifalar versin, yalandan hasta olmak şartıyla orduya gülüşmeler. Heyeti vekile Avrupa'ya karşı efendiler, bir kısım delegeler vardır ki bunu düzenliyorsunuz. Bu bakımdan hepsi yarıya bölmeye değer. Bu güzel bir giriştir. Bize verdikleri projeyi biz müzakere etmediğimiz halde alın buyurun diyor. Bize hakaret ediyorsunuz. Bir başka mesele efendiler. İngilizler bu iş için harbe girmezler. Fransızın parası için. Musul için de fedakarlıkta bir sene sonra için kalmayacaktır. Çünkü sulh ile harbin arasında 5 dakika var. Bu sene bir kısmını alabildim. Gelecek sene tamamını alırım. Bu sağlam bir şeydir. Memlekette yarım bir sulh yoktur. Nasıl Fransızlar bizimle anlaştılar? Yusuf Kemal Bey geldi. Burada mektup üzerine mektup okudu. Hani o mektuplar? İşte o mektuplar gibi yüce vatanın mektupları böyle biter. Benim hakkım budur. Nasıl ki İngilizler benim hesabım için sulh ediyor, eğer mantıklı düşünecek olursak Suriye'de ne hakkımız var, Musul'da ne hakkımız var diyebiliriz. Yarın o vaziyet ortaya çıktığı zaman ne yapsınlar? Musul'dan fedakarlık oluyorsa siyasi durumumuzu, coğrafi durumumuzu tehlikeye sokmak, dahilde bir ümitsizlikle yarım sulh yapmaktansa böyle bir sulh yoktur diye kesmeli. Büyük Millet Meclisi İskenderun'u verdiniz, Batum'u verdik. Fakat verdik mi? Ben namusumla temin ediyorum ki yüreğimdeki misak-ı milli bağıracaktır. Buna söz verdim. İman haline soktum. Alkışlar. Yahya Galip Bey Kırşehir. Yaşa Hüseyin Avni Bey. Hüseyin Avni Bey devamla. Bugün için efendiler fedakarlık şu açıdan zorunludur. Bu mıntıkadan bile bile şu kadar keseceğiz. Fakat dahile refah ve huzur vereceğiz. Bayındırlıkla, kültürle meşgul olacağız demiyoruz. Ya ne diyoruz? Cemiyeti akvama müracaat edeceğiz. İngilizlerin iradesine müracaat edeceğiz. Kurdun eline kuzuyu veriyorsun, sonra irade bekliyorsun. Ne Paşa Hazretlerinin arzularına ve ne de hakikate erişmiş bir netice olacaktır. Paşa şunu alacaktır. Fakat ne zaman? Bugün şu noktada fedakarlık vardır. Fakat önce dine bile misak-ı milli vardır. Müslümanlıkta iman budur. Bu imanı yaşatacaksın. Ben başarılı olamadım, sen başarılı ol. Asker ol evladım, git bunu al. Bu alır misak-ı milliyi. Misak-ı milliden vazgeçmiş değiliz. Batum'dan da vazgeçmiş değilim. Yalnız pazarlığımız sağlam olmalıdır. Bravo sesleri. Rauf Beyefendi gitsin Sivas'ta gemisiyle, yoksa memleketi bendeniz de biliyorum. Yalnız heyeti vekileden bir ricam var. Bizim 4 günlük ömrümüz vardır. Bu 4 günlük ömrümüzde memleketi sefaletten sefalete, felaketten felakete atmayalım. Memlekete zararımız dokunmasın. Avrupa'da bir cereyan var. Türkiye'de Büyük Millet Meclisi'nde 2 parti vardır. Bir parti Mustafa Kemal'in yanında onun dal kavuğu imiş. Yeni seçimde onlar mebus olabilecekmiş. Mebusluktan ümitsiz olanlar harbin devamını istiyorlarmış. Efendiler, dünyada bu düşüncede bir alçaklık düşünemem. Bu meclisin kutsallığı vardır, yaman günleri vardır. Hepsinin şahidiyiz. Namert bir arkadaşım da olsa vallahi önüne çıkarım. Bravo sesleri. Biz birbirimizin şerefine, namusuna böyle hürmetle karşılık verelim. Biz mebusluk vazifesini geçim yeri olarak gören insanlar değiliz. Böyle bir kimse içimizde yoktur. Alkışlar. Bu saçmalıklara meydan verenleri, bu saçmalıkları takip edenleri, hükümetimiz bize haber vermelidir. Efendiler, bu meclisin kutsallığı vardır. Onun kutsallığını biz bilmesek bile 100 sene, 500 sene sonra gelen insanlar her birimizin namına anıt dikeceklerdir. Şerefli adamlar öldükten sonra takdir edilmişlerdir. Bundan ötürü bizim mübarek hayatta tek isteğimiz milli saadettir. Düşüncemiz esasen sabittir. Biz bunda azimli olduğumuz oranda, katiyen efendiler, paşanın harp yaptığı günler için değil, çok kudretli olan millet gayesini şerefiyle, gücüyle elde edecektir. Aşağılık İngiliz uşakları ile değil, lanet olsun. Alkışlar. Hafız Mehmet Bey Trabzon, Hüseyin Avni Bey biraderimiz lüzumu kadar heyecan dolu nutkuyla yüce meclisin herhalde hislerini uyandırdı. Bendenizden tabii böyle coşkulu sözler beklemeyin. Belki bu heyecana biraz soğuk su dökmeye çalışacağım. Abidin Bey Lazistan, soğuk su dökersen biz de dinleyemeyiz. Hafız Mehmet Bey Trabzon, o hak benimdir. Sözlerimi söylemedikçe bu kürsüden inmem. Hüseyin Avni Bey biraderimiz buyurdular ki, ortaya çıktığımız vakit karşımızda Yunan değil, bugünkü düşmanlarımız olan İtilaf Devletleri vardı. Hakikaten doğrudur. Onun için önceki teklifimizde karşımızda bulunan düşmanlara karşı daha acizken gösterdiğimiz azim ve metaneti bugün elimizde muzaffer bir ordu olduğu halde neden İtilaf Devletlerine karşı boyun eğiyoruz? Bu pek doğru bir tetkik bizi bu azme, bu dayanıklılığa sevk eden hayat hakkımızın inkar edilmiş olmasıydı. Büyük bir ümitsizlik bizi buna sevk etmişti. Karşımızdaki düşmanın büyüklüğü veya küçüklüğü böyle bir esnada dikkate alınamazdı. İnsanların ümitsizlik zamanındaki kararları başkadır. Biraz nefes almaya başladığı zamandaki kararları daha mantıklı ve daha makul şekillerde sormak icap eder. Bir kere ölmeye karar vermek var, bir kere de yaşamaya karar vermek var. Bizim evvelki kararımız yaşamak için ölmekti. Şimdiki kararımız yaşamak için yaşamaktır. Bizim davamızda benim o zamanki halkın hislerinden, düşüncelerinden edindiğim intiba şuydu. Bu dava hudut meselesi değil, istiklal davasıdır. Hudut söz konusu değildir. Bize kalacak parçadan hisse istemiyoruz. Azmış, çokmuş meselesi başka bir meseledir. Evvelce bize kalacak parçada hissemiz yoktu. Adli, mali, iktisadi meseleler ve arazi meseleleri ikinci sırada gelir. Davamızın başlangıcında halkın hisleri bu olduğu gibi bugün de budur. Geçen gün yeri gelince arz ettiğim gibi bendeniz bugün muzaffer ordumuzun temin ettiği zaferin akabindeki fırsatlardan istifade edememek yüzünden düştüğümüz bugünkü vaziyeti, bravo sesleri ve bütün kabahati tekrar millete yüklemek doğru mudur değil midir? Yani bu milletin başında bulunanlar kendisinin temin ettiği zaferlerden istifade etmediği için boyuna kavga mı etsin? Şu duruma göre millet çocuğundan ihtiyarına varıncaya kadar vazifesini yerine getirdi. Fakat arz ettiğim gibi bundan istifade yolu bilinemedi ve kabahat hepimize aittir. Hükümet gerektiği gibi bir siyasi teşkilat kurarak Avrupa'nın hislerine nüfuz etmek yolunu aramamıştır. Edememiş diye demiyorum, aramamış. Buna teşebbüs etmek gereğini görmemiştir. Hatta bırak Avrupa'yı, İstanbul'da bile bir teşkilat kurarak İstanbul'daki harekatı anlamaya bile lüzum görmemiş ki bunu o zaman haber alsaydı zannederim ki İstanbul'daki harekat bizim için gayenin nerede olduğunu anlamak için kafiydi. Arz ettim ki biz bu davaya başladığımız vakit hayat hakkımız en küçük bir arazi üzerinde dahi inkar edilmişti. Ve belki bize bugünkü proje ile teklif edilen şartları içerseydi, belki bu harekat zor meydana gelirdi ve belki de gelmezdi. Milletler tabiidir ki tarihlerinde yüzlerce binlerce seneleri düşünürler. Bugün temin ettiğimiz zaferin faydasından 100-200 sene sonra evlatlarımızın nasıl istifade edeceklerini düşünelim. Eğer bugün temin edeceğimiz zaferden 100 sene sonra istifade edecek torunlarımız kalmazsa bizim zaferimizin de faydası yoktur. Onun için 1330 senesinden beri memlekette çocuk doğmamıştır. 20 sene sonra kura fertleri yoktur. Belki biraz daha hükümeti, gerçi faydası yok, tenkit ederek değil, teselli, bağışlamak için söyleyeceğim. Bize bir pembe kitap verdi. Ben bunu okudum. 4 gece zahmet çektim. Dediler ki bunun aslı yoktur. Geldi buraya delegeler açıklama yaptı. Bir maddenin aşağısı çıkmış, yukarısı karışık kalmış, bilmem öteki kabul edilmemiş filan. Hükümetin mukabil projesinin neden ibaret olduğunu affedersiniz anlamadım. Yoktur anlayan sesleri. Refik Bey Konya, anlayan az. Hafız Mehmet Bey Trabzon. Zannediyorum hükümet ben şöyle bir proje veriyorum. Bana ya kırmızı ya beyaz rey verin. Anlamadım ki ben de burada delegelerin beyanatını birer birer dinleyeceğim. Hiç olmazsa 3 günde bunun üzerinde ben düşüneceğim. Çünkü Avrupalılar bizden bazen bir kelimenin tefsiri yüzünden kapitülasyonlarda birçok iddialar sokmuşlardır. Onun için kelime üzerinde dahi derin derin düşünmeye mecburum. Belki onun Fransızca karşılığını arayacağım. Bu kelime uygun mudur diye. Belki de tam doğru bir tercüme değildir. Bunu arayacağım. Şimdi bu şekle göre benim için anlayamadığım mukabil projenin maddeleri ve genel hükümleri hakkında kabul veya ret yolunda bugün söz verirsem doğru iş yapmış olmam. Milletin işlerini tasarrufta da fuzuli bir hareket etmiş olurum. Çünkü ben kendi hesabımı arz ediyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Delegelerin Lozan'daki hareketlerini tenkit etmek manasızdır, lüzumu yoktur. Fakat bugün hükümet gelmelidir. Bize dün arz ettiğim gibi başka türlü bir söz müzakeresini burada yapamayız. Madde madde kelimeler üzerinde durarak, oynayarak, memleketin menfaatine uygun bir şekilde sulh yapmak için hükümet gelmeli demeli ki, ben sulh yapacağım efendiler, bana itimadınız var mıdır, yok mudur? Salahaddin Bey, Mersin, neyle? Yahya Galip Bey, Kırşehir, işte bu pembe kitapla. Hafız Mehmet Bey, Trabzon. Demiyor, bana geliyor diyor ki, efendiler böyle bir proje yaptım, bilmiyorum okuyor, benim o kadar hafızam yok. Avni Bey Saruhan, senin hafızan yok, benim de parlak cümleleri anlayacak kafam yok. Hafız Mehmet Bey, Trabzon, işte böyle bir şekilde olan hükümet bize der ki, bana var mı itimadınız efendiler, yoksa atarız. Varsa elbette içimizde, bunların hepsi bu memleketin evladı ve bu dava için buraya gelmiştir, itimat edelim. Selahattin Bey, Mersin, buraya inanmamaya geldik, inanmaya değil. Hafız Mehmet Bey, Trabzon, ben de inanmaya memurum. Ta ki aksi oluncaya kadar. Onlar da bu memleketin evladıdır. Herkes hata yapabilir, biz de yapabiliriz. Belki böyle meclise de mantıktan ziyade hisler hakim olur. Bir coşkulu söz meclisi galeyana sevk eder çıkarır. Fakat mantıklı bir gidişatta oturur. Bütün devletlerde olduğu gibi mesuliyeti üzerine yüklenir. Milletin hakkında faydalı gördüğü bir şekilde bir sulh anlaşması yapar. Hükümet ne yapıyor? Üzerine hiçbir mesuliyet kondurmak istemiyor. Senin orada ne işin var o halde sesleri? Salahattin Bey, Mersin, teşkilat-ı esasiye kanunu var orada. Hafız Mehmet Bey, devamla. Yani heyet-i vekilimiz hiçbir meselede üzerine mesuliyet koymayacak da, meclisin emrini aynen yapacaksa bir heyet-i vekilenin ne lüzumu vardır? İmzası yoktur. Ben diyorum ki bunlar memleketlerin evlatları. Eğer bunlara itimadınız yoksa susturalım ve yerine güvenirliği tam olan bir heyeti vekile getirelim. Bunlar sulhü yapsınlar. Yoksa bu 350 kişiyle ve bu sulh müzakeresiyle sulhü güzel sonuçlandıramayız. Yalnız şunu arz edeyim ki Musul meselesini geciktirmenin manası yoktur. Bu bir İngiliz oyunu olabilir. İstanbul'dan çıkmamak için dünyaya karşı iş bitmemiştir demek için elde bir plakadır. Değil mi efendiler? Başka bir şey yoktur. İstanbul'dan çıkmaya niyeti yoktur. Nitekim sulh konferansında delegelerimiz bu İstanbul meselesinin tahliye şartlarını hiç söz konusu etmediler, oturdular. Selahattin Bey, Mersin. Evet, evet, gayet güzel. Hafız Mehmet Bey, Trabzon. Delegelerimiz ve müşavirlerimiz buraya geldiği vakit sordum. Dediler ki, efendim tabiidir. Nasıl tabii olur? Bunu da Rauf Bey'e sordum. Çıkacak dedi. Bir sonra Lord Curzon beyanatında statüköler muhafaza edilmek şartıyla Musul'u erteledim diyor. Ne demek sesleri? Yani hazırdakini, bundan ötürü Musul meselesini vereceksek verelim, alacaksak alalım. Bir sene sonrayı ertelemenin manasını anlamam. Bu aleyhimizde bir harekettir. Hakkı Hami Bey, Sinop. Lüzumsuz yere fazla bir kuvvet beslemek mecburiyetinde kalacağız. Hafız Mehmet Bey, devamla. Boğazlar meselesinden bahsetmeyeceğim. Onu benden daha ziyade memleketin faziletli askerleri, harp erkanı, bilhassa da İsmet Paşa çok daha iyi bilirler ve o hususu benden fazla takdir ederler. Bu hususta söz söylersem küstahlık etmiş olurum. Çünkü bu işten anlamam. Ne zaman İstanbul'da güvenlik sağlamanın bu suretle kabul olduğuna askeri erkanımız inanır, ben de buna bir şey demeyi lüzumsuz bulurum. Yalnız tekrar ediyorum, hükümet gittiği yolu bilemiyor. İşte ben yön vermek için mali işleri bilmeliyim. Hariciye vaziyetini bilmeliyim. Ben bunu bilmediğim için yön veremem. Memleketin menfaati ancak vaziyetiyle ölçülür, bununla ölçülür. Vaziyetin tamamını bilmekle ölçülür. Bunu ölçmek için elimde bir malumat yoktur. Şeref Bey, Edirne. Efendiler, 23 Nisan 1920 tarihinde ve Yüce Meclis burada toplandığı zaman çizmiş olduğu Misak-ı Milli'nin neticesi mutlaka bir sulh yapmak içindi. Yoksa Misak-ı Milli mutlaka harbi meydana getirmek değildir. Milletin ne kadar mahrum ve ne kadar fena seneler yaşayarak, ne kadar uygunsuz şartlar altında çırpınarak şu günlere geldiğimizi elbette takdir buyurursunuz. Meclisin ve arkadaşlarımın da ne kadar acı ve tatlı günler geçirdiğini bilirsiniz. Netice bir sulha erişmek idi. Misak-ı Millî dahilinde oluşmasını temenni ettiğimiz sulhun birinci şartı, öteden beri Doğu'nun varlığına göz dikmiş olan harbin, artık Doğu ile alacak verecek hiçbir şeyi kalmayarak, bütün milli hudutları dahilinde bağımsız, hür bir Türkiye devleti meydana getirmekti. Bunu yapabilmek için gönderdiğimiz delegasyona değil, yalnız şu yakın senelerin biriktirmiş olduğu meseleleri halletmek, belki eski Osmanlı İmparatorluğuyla bugüne kadar Doğu'da ne kadar mesele birikmiş ve ortaya çıkmış ise hepsinin hesabını kapamak mecburiyetinde kaldık ve onun için karşılarında büyük bir fikir cephesi gördüler. Bendeniz meseleleri birer birer tetkik etmeden önce genel olarak delegasyonumuzun Lozan'a vardığında metin adımlar attığını ve son günlerde nasıl sarsıldığının sebeplerini açıklamak istiyorum. Ondan sonra arazi meselelerinin, mali, adli, iktisadi meselelerin şeklini söyleyeceğim. Ve ondan sonra bir de şimdi Musul'u almak, ertelemek, kara ağacı bırakmak şartıyla, iktisadi ve mali meseleleri hariç bırakmak şartıyla, teklif edeceğimiz için ne olduğunu açıklayacağım efendiler. Türkiye'nin muzaffer orduları bütün düşmanı Akdeniz'e attıktan sonra ileriye doğru giderken, ilk hata meclisin Mudanya mukavelesini onaylamasıyla başlamıştır. Mudanya mukavele namesi meclisin muazzam çalışmalarını ortadan kırmış, berbat etmiş, ayırmış, çukur açmıştır. O zaman hatırlarsınız, Mudanya anlaşması için burada gerçekleşen müzakerelerde hükümet asıl noktaları tamamen açıklamamıştır. Ve arkadaşlar tarafından sıkıştırıldığı zaman denmiştir ki, hayır efendiler, bu siyasi niteliğe sahip değildir, bu ordu işidir, bunu kumandanlar görüşüyor, yalnız size malumat arz ediyoruz demişlerdir. Bravo sesleri, alkışlar. Hüseyin Rauf ve İcra Vekilleri Heyeti Reisi Vaz. Reis beyefendi, bazı noktalarda görme bozukluğu oluyor. Hükümet namına mecburum düzenleme yapmaya. Solunda sesleri. Solunda müsaade buyurursanız çok iyi. Şeref Bey devamlı. Efendiler, ben hiçbir şiddetin, hiçbir hiddetin önünde eğilmem. Bravo sesleri, alkışlar. Hüseyin Rauf Bey, İcra Vekilleri Heyeti Reisi Sivas. Şeref Bey, bu kahramanlığı hepimiz birlikte düşmana göstereceğiz. Size ne hiddet gösteren var, ne şiddet. Gözdağı verilmiş gibi gösterip kendinizi mağdur vaziyete düşürmeyiniz. Şeref Bey devamlı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin icra vekilleri başkanlığını işgal eden muhterem şahıs ılımlı, siyasi ve düşünceli olmalıdır. Telaşa ihtiyaç yoktur. Ben sözümde devam ederken Rauf Beyefendi'ye hiç hitap etmediğim halde neden telaş buyuruyorlar? Rica ederim, millet karşısında bizim halledeceğimiz şey bu aziz Türkiye'nin hayatı ve bağımsızlığıdır. Rauf Beyefendi, hiçbir zaman ben şahsi endişeye düşmüş bir adam değilim. Ve size demiyorum ki düşmüşsünüz. İşin ehli olan bir hükümete yakışacak surette hareket ediniz. Devam sesleri. Reis, çok rica ederim, oturalım. Şeref Bey devamla. Evet efendiler, ondan sonra davetler yapıldı. Sulh delegasyonu Lozan'a teşrif buyurdukları zamanda Yüce Meclis'ten verilmiş olan talimat dahilinde oraya girince ben düşündüm bir kabul tarzıda. Muzaffer ve yüksek bir kumandan arkasında milyonlarca süngü dayanmış ve birçok savaş gemisiyle geçmiş gibi gittiler. Cidden orada bütün Batı İsmet Paşa Hazretleri'nin huzurunda eğildi ve bu devam etti. Buna hiç şüphem yoktur. Zavallı Türk'ün işte tarihi baştan aşağı hepsi Aziz Mehmetçiğin süngüsüyle zaferler kazanmış, fakat daima masanın başında vermiş, vermiş, vermişlerdir. Bravo sesleri, alkışlar. Tunalı Hilmi Bey Bolu. Ağlanacak yerde alkışlıyorsunuz. Sırrı Bey İzmit, sözün doğruluğunu alkışlıyoruz. Basri Bey Karesi. Hakkı alkışlıyoruz. Gürültüler. Şeref Bey devamlı. Söz konusu olan canımızdır. Ölçülü düşünelim. Hiçbir şey istemeyiz. Herkes düşündüğünü söylesin. Herkesin aradığı haktır. Lozan'ın ilk tartışma oturumunda söz konusu olan meselelerden birisi doğrudan doğruya arazi meselesidir. Delegasyondan sırası ile dinledik. Arazi meselesi doğrudan doğruya söz konusu olurken Lord Curzon'un ağzından çıkan ilk söz bize karşı sizi Meriç'in ötesine geçirmeyiz demekten ibaret oldu. Hatta sulh delegesi çok telaş gösterdi ve dedi ki, siz şayet Meriç'in ötesine geçerseniz Yunanistan'a gerçekten hizmet edeceğiz, yardım edeceğiz ve sizi geçirmeyeceğiz. Soruyorum, ben Türkiye Millet Meclisi Hükümeti Hariciye Vekaletine bir sene önce işte oradadır dosyalar, ne için Sırbistan'a bir temsilci göndermediler? Niçin şimdiye kadar Türkiye davasını Sırbistan'ın huzurunda müdafaa etmediler ve ne için Balkan devletleri arasında Türkiye'ye dair siyaset takip etmediler? Çok doğru sesleri. Efendiler, anlatayım. Balkan meselesi doğrudan doğruya Avrupa'nın hayati meselesidir. Balkanlara düşen bir ateş bütün Avrupa'yı tutuşturur. Balkanlarda hegemonya kimin elindeyse daima o üstündür. Daima hegemonya bizim elimizdeydi. Fakat bizi Sırpların, Bulgarların, Yunanlıların ötesine geçirmemekteki sebep nedir? Şu sebepledir ki bugün Sırbistan'da 1,5-2 milyon Türk ve Müslüman tebaa var. Batı Trakya'nın ötesinde, ta eski Yunanistan hududuna kadar birçok Müslüman var. Tabii ki Trakya Müslümandır. Şimdi oraya Türkiye'nin adım atması bütün Müslümanların bize bağlı bulunan kalplerini kabartır. Onun için onu istemezler bir. Mesela burada dursun. İkincisi efendiler, bir Bulgar hükümeti var. Fakat bu Bulgar hükümeti iki tanedir. Birisi resmi Bulgaristan, diğeri resmi olmayan Bulgaristan ki Makedonya Komitesi'dir. Ve bütün Bulgaristan bunun önünde eğilmeye mecburdur. Makedonya Komitesi'nin mütarekeden sonra aldığı vaziyeti, Sırbistan üzerine yaptığı bütün işlerin tarihini tetkik edecek olursanız, göreceksiniz ki Sırbistan üzerine çizilmiş olan Müslüman köylerini birleştirir ve oradan gittikten sonra Bulgarlar gelir. Müslüman köylerini yakar. Bundan ötürü şimdi bu orta yerde bulundukça, tabii ki Sırbistan bir Türk hükümetinin ve bir Türkiye'nin oraya geçmesini ve orayı eline almasını istemez. Fakat anlayışlı bir siyaset takip eden bir hükümetin bunu vaktiyle düşünmesi icap ederdi. Diyecekler ki biz Sırbistan'la harp halinde bulunduğumuz için oraya elçi gönderemeyiz hala. Fakat efendiler, daima siyasi işler hususi pazarlıklarla başlar ve nihayet resmi pazarlıklarla biter. Bu dünyanın her tarafında böyledir. Şu halde oraya resmi bir temsilci gönderme imkanı yok muydu? Vardır. İşte yine söylüyorum. Hariciye vekaletinin dosyasında teşebbüsler, temenniler daima mevcuttur. Hatta hariciye encümeninin de sesleri. Bu yapılmamıştır. Yapılmaması dolayısıyla işte Lozan'da İsmet Paşa Hazretleri'nin karşısına tek bir cephe olarak çıkmıştır. Bu cephe daha önce yarılabilirdi efendiler. İsmet Paşa hariciye vekili Edirne. Nasıl? Şeref Bey devamla. Efendiler, siyaset his meselesi değil, doğrudan doğruya menfaatler meselesidir. İsmet Paşa hariciye vekili Edirne, nasıl bir tane göster? Şeref Bey devamla, Sırbistan'la anlaşma ihtimali varsa onlarla anlaşırız. Mesela Selanik üzeri ve orada bulunan Müslümanlardan istifade edebilirdik. İsmet Paşa hariciye vekili Edirne, Sırbistan'ın bizden istediği iki menfaat vardır. Birisi Meriç'in batısına geçmemek, diğeri Düyun-u Umumiye'ye katılmamak. Budur istediği, kabul eder misiniz? Şeref Bey devamla. Fakat Paşa Hazretleri onların söylediği bu söz, Lozan Sur Konferansı'nda söylediği söz idi. Bendenizin bahsettiğim o konferanstan önce geçen günlerde Sırbistan'da çalışmak, Sırbistan'da siyasetini yürütmektir. İsmet Paşa hariciye vekili Edirne. Gerek önce gerek sonra istedikleri budur. Ne vakit bunları verirseniz teşekkürünü alırsınız. Feda ediniz. Düyun-u Umumiye'ye katılmamasını kabul ediniz göreyim. Olmayan şeyler üzerine konuşmayalım. Maddiyat ve menfaatler üzerine devletlerin menfaatini, siyasetini tetkik edelim. Şeref Bey devamla. Maddiyat ve menfaatler üzerine devletlerin siyasetini tetkik ediyorum. Sırbistan'la bizim siyasetimizde Düyun-u Umumiye meselesi işte sulh konferansına oturduktan sonra çıkmıştır. Bu yüzdendir ki daha evvel olsaydı Sırbistan meselesinde Düyun-u Umumiye işi birinci derecede bir iş değildi. Sırbistan'ın böyle bir menfaati yoktur demek için Sırbistan'ın iç yüzüne evvelce derinlemesine tetkik etmek, orayı anlamak ve orada bir adamımızı bulundurmak lazımdı. Bu yapılmamıştır. Bu yapılmayınca karşımızda bir cephe ortaya çıkmış ve elbette onlar da bir cephe oluşturmuştur. Bu cephe Yunanlılar ve Sırplardır. Şu halde Meriç hattının öte tarafına geçmemek, yani 1915 hududunu kabul etmek üzere yapılan şu sulh tetkikleri müsveddesinde görüyorum ki, Meriç hattı, yani 1915 deyince bunu tetkik ederseniz, Edirne'nin önünden geçen Meriç nehrini 70 metre ilerleyerek 2 kilometre öteki sahile geçer. Yani nehir ötede kalır. Bu tarafı projede belirtilmemiş. Tabii ki Edirne'nin mebusu olmak itibariyle İsmet Paşa Hazretleri'nin reyince buyurdular ki, hayır bu hat Edirne'nin iki tarafından geçecek. Yani Edirne'nin Kum Mahallesi'nden geçecek olan hat değildir. 1915 hattı değildir. Öyle olunca bendenizin bir diyeceğim yok ve İsmet Paşa'nın hakları vardır. Kara ağaç hakikaten denildiği gibi üzerinde doğrudan doğruya misak-ı milli de söylenen, yani mütareke akdi yapıldığı zamanda Türk silahları altında bulunan parçadan değildir. Buna hiç şüphe yok. Fakat doğrudan doğruya misak-ı millinin bir maddesi var. O da üçüncü maddesi ki bağımsız maddedir. Onda Batı Trakya'nın doğrudan doğruya referanduma müracaat edilmesi yazılmıştır. Yusuf Ziya Bey Bitlis, Karaağaç da onun içine dahildir. Şeref Bey devamlı. Evet, onun içine dahildir. Şimdi Karaağaç onun içine dahil olunca misak-ı milliden acaba Batı Trakya'ya dair misak-ı milliyi kabul etmediler. Bu iddiayı buyuruyorlar. Bendeniz şahit gösteriyorum. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi, yani Genelkurmay Başkanı, Fevzi Paşa Hazretleri işte cetvel buradadır. İsmet Paşa Hazretleri'nin kumandaları altında taarruz başladığı vakit, Batı Trakya, Karaağaç ve halkının bütün emeği ve gayretiyle Yunan iki fırkası orada tutulmuş ve bütün bu işler, şuradaki görülen işleri oranın halkı yapmıştır. Niçin? Bir ümittir. Hepsi Müslüman. Anadolu kurtulacak, ana vatan kurtulacak diye kanını dökmüş, gitmiş şimendiferleri tahrip etmiş, harp yapmış, çeteler kurulmuş. Ana vatan kurtulacak. Ondan sonra meclisin misak-ı millisinde benim de kurtuluşum genel oya müracaatla kurtuluş günüm doğacaktır demiş. Ve o aşkla işler bizim milli davamızda başarımızı temin edici bir hareket olduğu halde Lozan Sulh Konferansı'nda genel oya müracaatı kesinlikle reddetmiştir. Fakat bu red anında diğer bir iş daha olmuştur ki, Mesto Karasu ile Ustrum arasında bulunan bölge Trakya hududundan sayılmamış. Oradaki halk da mübadeleye tabi tutulmuştur. Felaketin en büyüğü de budur. Halbuki efendiler, mübadeleye tabi tutulan arazi parçası, Batı Trakya'nın altınlar getiren en güzel, en bereketli arazisini içine alan parçadır. Bu arazi baştan başa bir dönüm Hristiyan'da bulunmamak şartıyla Türkoğlu Türk'tür. İşte oynanan siyasetin inceliği, oradaki Türkleri nakil ve göçe zorlamak, oranın bereketli topraklarını ele geçirmektir. Bundan ötürü bu mübadele meselesinde burada hata yapılmıştır. Ali Şükrü Bey Trabzon, biliyorlar mıydı öyle olduğunu bakalım? Sayfa 562